Ayrım 9.
Sayfa 119. Grande elini boru gibi kulağına koydu. Başkan son sözünü bir kez daha tekrarladı. Demek bu işlerde ekmek var. Bu yaşa geldim de bilmiyordum. Üzümü toplayacaksın önce. Üzüm toplanır. Para üzümle ödenir. Ürünün başında durmalıyım. Profanda kalmalıyım. Bu saçma sapan anlamadığım, bilmediğim bir şeyler için buradan ayrılamam. İflasın tasfiyesi için Paris'e gitmem gerektiğini söylüyorsunuz. Aynı anda hem Paris'te hem burada bulunamam. Kuş değilim ki. Haykırdı noter. Sizi anlıyorum dostum. Dostlarınız var. Sorunlarınızı çözümünde sizlere yardımcı olacak eski dostlarınız var. Bağcı için için söylendi. Hadi bakalım, karar verin bakalım. Hanginiz gideceksiniz? Sizin yerinize Paris'e biri gitse, kardeşiniz Guillaume'nin en çok boşluğu olduğu alacaklısını bulsa. Bir dakika, ona dese ki Samuel Grande şöyle, Samuel Grande böyle, kardeşini çok severdi, yeğeni çok sever, iyi bir akrabadır, iyi niyetli bir sandır. Ürünü iyi bilir. Fiyatla sattı. İflasa değil, tasfiyeye gidin. Mahkeme işe burnunu sokmasın falan. Doğru değil. Değil mi? Başkan, doğru. Hem karar vermeden önce düşünmek gerekir. Bay de bon bon fons. Olur mu? Olmaz mı? Kaynaklarımızı, yükümüzü bilmeyiz. Doğru değil mi? Başkan, elbette kanımca bir iki ay içinde borç senetlerinin bir kısmı az bir parayla satın alınabilir. Alacaklılarla uyuşulursa tümüyle de ödenebilir. Ah ah, bir parça kemik atılınca köpekler nereye gitmez ki? İflas duyurulmaz ve alacakların borç senetlerinizi elinize geçirirseniz apak olursunuz kar gibi. Grande elini boru gibi kulağına götürdü. Kar gibi, ne anlamadım. Başkan, dinleyin beni o halde. Dinliyorum. Para da değeri alçalıp yükselen bir maldır. Jeremy Bentham'ın faizle ilgili kuramından çıkan bir sonuçtur bu. Bazı yazar tefeciliği yasa dışı görmenin saçma olduğunu tanıtlamıştır. Grande. Ya. Bentham'a göre para da bir maldır. Para mal olunca parayı temsil eden şey de paradır. O halde borç senedi de şu ya da bu mal gibi piyasada bol ya da kıt oluşuna göre değeri alçalır ya da yükselir. Mahkeme kararına göre, hay Allah, amma da aptalım, yok canım, kanımca kardeşinizin borç senetlerini %25'e alabilirsiniz. Adına Jeremy, ben? Bentham bir İngiliz. Noter gülerek söze karıştı. Bu Jeremy ticaret yaşamımızdaki güçlüklerden kurtarıyor bizi. Bu İngilizler kafası işliyor bazen. Ben tama göre kardeşimiz senetlerini değerliyse hayır, değersizse şayet anladıysam, değil mi? Çok açık. Alacaklılar ve anladığıma göre başkan. Bırakın açıklayayım. Hukuk açısından Grande Ticaret Evi'nin bütün borç senetlerini alacak olursanız kardeşiniz ya da mirasçılarının kimseye bir borcu kalmaz. Hepsi bu. Adamcağız tekrarladı. Hepsi bu. Kardeşinizin ticaret senetleri pazarlık edilirse diyorum, bu deyime dikkat ediyor musunuz? Bir dostunuz şu ya da bu kadar eksiğine pazarlık edip senetleri almak isterse alacaklar hiçbir zorluk çıkarmadan satarlar. Böylece rahmetli kardeşiniz aklanmış olur. Doğru, iştir. Ne var ki anlıyorsunuz değil mi? Ne zamanım var gidecek. Ne param. Anlıyorum. Siz rahatsız olmayın. Ben giderim Paris'e sizin yerinize. Yol giderimi ödersiniz. Bu da pek önemli bir tutar değil. Alacaklıları görür, konuşur, bir süre beklemelerini sağlarım. Tasfiye değerlerini ekleyeceğiniz biraz fazla parayla bu iş çözümlenir gider. Bakalım bu işe girişmek kolay değil. Olur mu olmaz mı? Anlıyorsunuz beni değil mi? Evet. Anlattıklarınız kafamı karıştırdı. İlk kez böyle bir iş geliyor başıma. Haklısınız, hukukçu değilsiniz. Zavallı bir bağcıyım ben. Öyle diklerinizden hiçbir şey anlamadım. Düşüşüneyim. Başkan açıklamasını özetlemek ister gibi şu halde diye söze başlarken noter amcası sözünü kesti. Yeğenim, ne var amca? Bırak da Grande konuşsun, niyetini söylesin. Önemli bir kefillik işimiz var, dostumuz. Kapı vuruldu. De Grasinler gelmişti. Onların girişi ve selamlama faslı yüzünden noter sözünü tamamlayamadı. Bundan memnun da görünüyordu. Grande kötü kötü bakmaya başlamıştı. Çünkü ve burnunda kımıldayan et beni bağcının için öfkelendiğini gösteriyordu. Tetik bir insandı noter. Önce bir sorgu mahkemesi başkanının Paris'e gidip alacaklılarla pazarlığa oturmasını, dürüstlük kurallarına karşıt bir oyunda eli bulunmasını istemiyordu. Sonra Grande hiç paradan söz etmemişti. Yeğeninin böyle bir işe koşulması korkutuyordu onu. Grasinlerin gelişinden yararlanarak yeğenini kolundan tutup pencerenin altındaki boşluğa çekti. Ne yaptığının ayrımında mısın yeğenim? Bu kızla evlenmek tutkusu gözlerini kör etmiş. Hay Allah! Ceviz gagalayan kargı gibi gözünün gönlünü gördüğün yok. Şimdi kürekleri bana bırak. Sen dümeni tut yeter. Yargıç olarak bir insanın yapacağı iş bu mu? Sözünü tamamlayamadı. Yaşlı fıçıcıyla tokalaşan Bay de Grasin'e kulak verdi. Ailenizin karşılaştığı yıkımı, kardeşiniz Guillaume Grande'nin ölümü ve ticaret evinin uğradığı üzücü durumu yeni öğrendik. Başınız sağ olsun. Noter bankacının sözünü kesti. Grande'nin ağabeyinin ölümünden başka bir yıkım yok ortada. Kardeşinden yardım istemeyi akletseydi kendini öldürmesine de gerek kalmazdı aslında. Tepeden tırnağa onurlu bir insan olan dostumuz ağabeyinin bütün borçlarını tasfiye edecek. Başkan yeğenim tamamen hukuk yoluyla çözümlenecek olan böyle bir sorunla Bay Grande'yi yormamak için Paris'e hemen kendisi gidip alacaklılarla konuşacak. En uygun biçimde halledecek. Grande'nin çenesini ovuşturmakla doğruladığı bu sözler de Grasinlerin üçünü de pek şaşırttı. Bütün yol boyunca Grande'nin cimriliğini konuşup durmuşlar, kardeş katilliğine dek söylemedik söz bırakmamışlardı. Bankacı karısına bakarak haykırdı. Ah, böyle yapacağını biliyordum. Ne demiştim yolda gelirken sana hanım? Grande tepeden tırnağa onurlu bir insandır. Adına en küçük bir gölge düşsün istemez. Tasarımızın onuru var. Çok iyi, çok iyi Grande. Eski bir askerim ben. Açıkça söylerim düşündüklerimi. Pek yüce bir davranış bu. Bankacı büyük bir sevgi gösterisiyle elini sıkarken yaşlı fıçıcı cevapladı. Yücelik pahalıya mal oluyor. De Grasin. Bay başkan alınmasınlar ama ticari bir sorundur Grandeciğim. İyi bir iş adamının çözümleyebileceği bir iş. Faiz hesaplarından, avans hesaplarından anlayan biri gitse daha iyi değil mi? Kendi işlerim için Paris'e gideceğim zaten. Bu arada ikimiz kendi aramızda o olanaklara göre anlaşacağız. Ben gidemem. Gidemem de ondan. Sonra kekemeliği bırakıp ekledi. Bay başkan yol parasını da istedi. Vereceğiz. Bayan de Grasin, sahi mi? Paris'e gitmek başlı başına bir zevktir. Ben olsam yol paramı seve seve veririm. Kocasına gizlice işaret etti. Her ne pahasına olursa olsun böyle bir aracılığı kaçırmaması için cesaret veriyordu ona. Sonra yüzleri acıklı bir hal alan kuruş yollara baktı. Alaylı alaylı. Grande bankacının ceketinin düğmesinden tutup salonun bir köşesine çekti. Başkandan çok size güvenim vardır. Dinle, başka bir iş daha var. Tahvil almak istiyorum. Birkaç bin franklık tahvil alacağım. 80 franklıklardan. Ay sonlarında fiyatlar düşer diyorlar. Siz bu işten anlıyorsunuz değil mi? Elbette. Demek birkaç bin livrelik tahvil alacağım size. Başlangıçta az bir şey. Aman kimse bilmesin istiyorum. Ay sonunda siz bir pazarlığa girişin bakalım benim için. Ama kuruşolara sakın bundan söz etmeyin. Gücenirler. Madem Paris'e gidiyorsunuz, yeğenimin şu işini de görüşmüş oluruz. Bakalım ne yapmak gerekiyor. De Grasse'in yüksek sesle konuşmaya başladı. Oldu, anlaştık demektir. Yarın posta arabasıyla gideceğim. Gitmeden önce başka bir diyeceğiniz olup olmadığını öğrenmek için saat kaçta geleyim? Saat 5'te, yemekten önce. Bağcı ellerini ovuşturdu. Bir süre daha karşılıklı durdular. Sonra De Grasse'in Grande'nin omzuna vurup, böyle iyi akrabaları olması insanın ne iyi dedi. Cevap verdi Grande. Evet, evet, pek göze görünmüyorsa da iyi bir akrabayım ben. Kardeşimi severdim. Bunu da kanıtlayacağım herkese. Pahalıya mal olmazsa. Bankacı adamcağız sözünü tamamlamadan memnun memnun kesip, bize izin Grande, Paris'e hemen gitmem gerektiğine göre işlerimi düzenleyeyim bir an önce dedi. Hay hay, ben de bildiğiniz şeyden dama başkan kuruş onun deyimiyle düşünme odasına. Yargıç üzgün üzgün söylendi içinden. Şuraya bak, adımız başlarken Bay de Bonfond'u, şimdi yine kuruş olduk. Yüzü savunmaya canı sıkılmış bir yargıç yüzüne dönmüştü hemen. İki hasım ailenin önderleri birlikte yürüyorlardı. Grande'nin sabahleyin bu bağ kentine yaptığı ihaneti düşünmüyorlardı artık. Bu yeni işte adamcağızın gerçek niyetinin ne olduğunu anlamak için boşu boşuna birbirlerinin ağızlarını arıyorlardı. De Grasse'in notere sordu. Biz Bayan Dörsonvaller'e gidiyoruz. Birlikte gidelim, başkan. Biz daha sonra geliriz. Amcamın izni olursa Bayan de Gribocor'lara söz verdim. Onlara uğrayıp şöyle bir hatır soracağız önce. Bayan de Grasse'in. O halde Allah'a ısmarladık baylar. De Grasse'inler kuruşolardan biraz uzaklaşınca Adolf babasına amma bozuldular ha dedi. Annesi susturdu oğlunu. Sus oğlum duyabilirler. Hem nasıl konuşma bu böyle? Okulda mı öğrendin bunları? De Grasse'inler uzaklaşınca başkan amcasına dert yanmaya başladı. Gördün mü amca? Önce de bonfonduk, sonra da sadece kuruşu olduk. Bakıyorum ağrına gitmiş ama rüzgara De Grasse'inler tutuldu şimdi. Aptal mısın nesin sen? Kafanı işletmiyorsun. Bırak Grande'nin bakalımlarıyla De Grasse'inler uğraşsın. Sakin ol yavrum. Eugenie sonunda senin karın olacak. Birkaç dakika içinde Grande'nin cömert kararı aynı anda üç eve birden yayıldı. Bütün kentte artık yalnızca bu kardeş sevgisinden söz ediliyordu. Herkes cimri tanıdıkları Grande'nin cömertliğine, onuruna düşkünlüğüne hayran kalıyordu. Bağcılara yaptığı kötülüğü bağışlamışlardı. Gelip geçici bir göktaşını allayıp pullamak, günlük gelip geçici bir şeyler için tutkuyla coşmak Fransızların huyudur. Ortak yaşayan varlıklar, halklar bellekten yoksun mu yoksa? Grande baba kapıyı kapatınca Nanon'u çağırdı. Köpeği çözme, sen de uyuma. Birlikte çalışacağız. Saat 11'de Korneller gelecek faytonla. Kulağın yolda olsun da kapıyı dövmeden aç. Şöyle gürültü yapmadan girsin. Gece gürültü yapmak suçtur. Yola çıkacağım diye mahalleyi ayağa kaldıracak değilsiniz. Grande bunları söyleyip sevgili laboratuvarına çıktı. Nanon odasında usul adımlarla fırfır dolanıp duran efendisinin ayak seslerini dinledi. Karısının, kızının, özellikle yeğeninin duymasını istemiyordu. Odasında ışık görüp şimdiden lanetler okumaya başlamıştı bile. Gece yarısı Eugenie amcası oğlunu düşünüp dururken can çekişen bir insanın iniltisine benzeyen bir ses duyar gibi oldu. Bu can çekişen mutlaka Charles'tır diye düşündü. Odasına çekilirken pek solgun, pek umutsuz görmüştü onu. Sakın kendini öldürmüş olmasındı. Kukuletalı mantoya benzer bir örtüye bürünüp çıkmaya kalktı. Kapı aralığından sızan gür ışığı görünce yangın var sanıp korktu. Sonra Nano'nun koca ayaklarının gürültüsünü duyunca rahatladı. Dışarıdan Nano'nun sesi ve at kişnemeleri geliyordu. Koridorda olup bitenleri görebilecek kadar gıcırdatmadan usulca araladı kapıyı. Babam amcaoğlumu mu götürüyor acaba diye düşündü. Birdenbire babasının yüzünü gördü. Bakışları dalgın ve durgundu. Ama yine de kız sırtının buz gibi olduğunu duydu. Babası ve Nanon uzun bir sırığın altına girmişler. Babasının boş zamanlarında vakit geçirmek için yaptığı fıçılara benzer bir fıçıyı taşımaya uğraşıyorlardı. Nanon, aman yarabbi ne kadar da ağırmış. Yazık ki içindekiler hep bozuk para. Dikkatli ol, şamdana çarpacaksın. Sahne trabzanın demir çubukları arasına yerleştirilmiş tek bir şamdanın solgun ışığında geçiyordu. Tabancalarını aldın mı Cornelia? Hayır bayım, hay Allah. Alt yanı bozuk para korkacak, ne var bunda? Grande, doğru haklısın. Zaten hızlı gideriz. Çiftçileriniz en iyi atlarını seçtiler. Çok iyi, nereye gittiğimi söylemedin ya. Ben de bilmiyorum ki. Araba sağlam mı bari? Bu mu efendim? 3000 bile taşır. Sizin yükünüz ne ki? Nanon söze karıştı. Ne mi? Bana sor. 1800 kilo gelir. Susar mısın sen bakayım Nanon? Karıma bağlara gittiğimi, akşam yemeğe döneceğimi söylersin. Hadi bakalım. Cornelia saat 9'dan önce Angres'te olmalıyız. Araba kalktı. Nanon kanatlı kapıyı sürgüleyip köpeği saldı ve omuzları sızlaya sızlaya yatağa girdi. Grande'nin ne yola çıktığını ne de ne götürdüğünü mahallede hiç kimseler duymadı. Adamcağız tam kapalı kutuydu. Altınla dolu bu evde kimse tek bir kuruş görmemişti. Yaşlı bağcı sabah limanda konuşulanlardan Nantes'da ki aşırı silah üretimiyle altın fiyatlarının iki katına çıktığını, borsacıların altın satın almak için Angers'e geldiğini öğrenmiş, çiftçilerinden ödünç aldığı birkaç atla altınlarını satıp hazinesine daha bir kabartmak için yola düşmüştü. Aldığı kağıt paraları tahvile yatıracaktı. Eugenie arabanın önünde konuşulanların hepsini duymuştu merdivenin başından. Babam gidiyor diye söylendi. Tam bir sessizliğe gömülmüştü ev. Arabanın gittikçe uzaklaşan tekerlek sesleri uykuya dalmış, Sommer'de duyulmaz olmuştu artık. Birdenbire Eugenie amcası oğlunun odasından gelen bir inilti duyar gibi oldu. Oysa inilti kızın kendi yüreğinden geliyordu. Bıçak ağzı gibi ince keskin bir ışık kapı yarıklarından süzülüp merdiveni enlemesine kesiyordu. İki basamak çıkıp kendi kendine söylendi. Çok acı çekiyor. Odanın önündeki sahanlığa geldiğinde bir inilti daha duydu. Kapı yarı aralıktı, itti. Charles başı eski koltuktan sarkmış uyuyordu. Kolu aşağı düşmüş, dividin ucu yere değdi değecekti. Delikanlı rahatsız uyuduğundan kesik kesik soluyordu. Eugenie bir şey mi oldu yoksa diye korkup odaya daldı. Kapalı zarflara bakıp söylendi. Çok yorulmuş olmalı. Zarfların üstünü okudu. Bay Ferry, Brelman ve ortakları, araba yapımcısı. Bay Busson, terzi. Düşündü. Fransa'dan ayrılmak için işlerini düzenliyor olmalı. Gözleri açık duran iki mektuba takıldı. Biri sevgili Anet'im diye başlıyordu. Bayılacak gibi oldu. Yüreği küt küt vurmaya başladı. Döşemeler ayağının altından kaydı. Sevgili Anet'i, seviyor demek, seviliyor demek. Umut kalmadı artık. Ne yazıyor acaba? Kafası yüreği bu düşüncelerle doldu. Her yandan o iki sözcüğü görüyordu. Döşemeler bile alev alev bu iki sözcükle yanıyordu. Şimdiden vazgeçmeli miyim ondan? Hayır hayır. En iyisi hiç okumamak bu mektubu, çıkıp gitmek odadan. Okusam mı yoksa? Charles'a baktı. Başını usulca tutup koltuğun arkalığına dayadı. Uyurken bile annesini tanıyan gözlerini açmadan, uyanmadan kendini annesinin okşamalarına, öpücüklerine bırakan küçük bir çocuk gibiydi Charles. Ve Eugenie anne gibi koltuktan sarkan kolunu usulca kaldırdı, usulca anne gibi öptü saçlarını. Sevgili annen, bir şeytan durmadan bu iki sözcüğü haykırıyordu kulaklarına. Biliyorum yaptığım doğru değil ama okuyacağım mektubu dedi kendi kendine. Başını çevirdi, dürüstlüğü bırakmıyordu onu. Yaşantısında ilk kez kötülük iyiliğin karşısına dikilmişti yüreğinde. O ana dek yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmamıştı. Şimdi tutku ve merak sarmıştı tüm benliğini. Her cümleyi okudukça yüreği daha bir kabarıyor, alev alev tutuşuyor, ilk aşkın hazlarının daha bir tadına varıyordu. Sevgili Anet, insanın aklının köşesinden bile geçiremeyeceği bu kahredici yıkım olmasaydı hiçbir şey ayıramazdı bizi. Babam kendini öldürdü. Ne babamın servetinden ne benimkinden kuruşumuz kalmadı. Öyle yetiştirildim ki benim için çocuk sayılabilecek bir yaşta yetim kaldım. En azından düştüğüm bu uçurumdan erkek gibi çıkmam gerekiyor. Bu gecenin bir bölümünü hesaplarla geçirdim. Fransa'dan dürüst bir insan gibi ayrılmaya kalkarsam, ki şüphesiz böyle olmak gerekir, Hindistan'a ya da Amerika'ya giderken cebimde 100 frankın bulunacağını sanmam. Evet sevgili Anne. Öldürücü iklimlere gideceğim, para kazanmak, zengin olmak için. İnsanın oralarda zengin olabileceğini söylüyorlar bana. Paris'te kalsam ne yapabilirim ki? Ne ruhum, ne de yüzüm, batmış bir insanın batık bir tüccar oğlunun karşılaşacağı soğukluklara, hor görülere, karalamalara katlanacak yapıda. Tanrım, 2 milyon borçlu olmak. Orada olsam ilk haftada düelloda ölürüm. Bir daha dönmeyeceğim Paris'e. Sana olan aşkım, bir erkek yüreğini yücelten sevgilerin en derini, en güçlüsü bile getiremez beni artık o kente. Yazık sevgilim. İskoçya'ya son bir öpücüğün için, girişeceğim bu uzun yolculuğa güç katacak son bir öpücüğün için gelecek kadar param yok ki cebimde. Öjeni kendi kendine söylendi. Zavallı Charles, iyi ki okumuşum mektubu. Altınlarımı vereyim ona. Gözyaşlarını sildikten sonra okumaya devam etti. Yoksulluk denen yıkımı hiç düşünmemiştim. Hadi yol için gerekli 100 louis'yi buldum diyelim. Eşyalarımı götürecek tek kuruş yok bu kez. Aslına bakarsan ne 100 louis ne 1 louis bulabilirim şimdi, bir şey söylenemez. Cebimde kaç kuruş bulunacağı Paris'teki hesaplarımı düzenledikten sonra belli olur. Baktım 5 kuruş kalmamış, sakin sakin Nans'a gider, cebinde metalikleri olmadan denize açılıp Hindistan'dan zengin dönen bütün genç ve güçlü insanlar gibi gemiye tayfa yazılırım. Beni bekleyen gelecekle ilk kez bu sabah yüz yüze kaldım. Korkunç geliyor bana bu yıkım. Ben ki bana tapan bir anne ve babaların en iyisinin büyüttüğü, bir Anna'nın aşkıyla karşılaşmış bir insanım. Hayatın yalnızca çiçeklerini devşirdim. Bu mutluluk ölesiye sürüp gidemezdi böyle. Paris'in en tatlı kadınının şımarttığı evde, bir dediği iki olmayan kıvanç içinde beşik gibi sallanmış, babası tüm arzularına yasalara uyar gibi uymuş, tasasız bir gencin sahip olamayacağı kadar cesarete sahibim hiç değil. Sevgili Anet'im, babam, babam, ah Anet, babam yaşamıyor artık. Kısaca sevgili Anet'im, durumumu uzun uzun düşündüm. Senin durumunu da düşündüm. 24 saatte yaşlanıverdim. Paris'te seninle birlikte kalmaya kalksam, giyiminden, kuşamından, operadaki locandan, her şeyden yoksun kalacaksın. Bu yıkımla yaşantımı sürdürecek parayı bile bulamayız. Bunca özveriyi ben de kabul edemem zaten. Bu yüzden bugünden sonra büsbütün ayrılıyoruz birbirimizden. Bıraktı kadını. Tanrım ne kadar mutluyum. Eugene sevinçle zıpladı. Charles kıpırdandı. Korkudan buz gibi kesildi kız. Ama şansı varmış, uyanmadı delikanlı. Devam etti okumaya.